bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Görme özürlüler, gelişim, uyum ve eğitimleri. Doktor Mithat Enç, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. Ankara 1972. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Ön söz. Ulusal kalkınma yolunda atılan adımların en önemlisi, hiç şüphesiz ilköğretim seferberliğidir. Bunun erişilmek istenen amaç, yurdun her yanındaki okul çağına girmiş çocuklarımızın hepsini, ilköğretimin sağlayacağı ruh ve beden gelişmeleriyle uyanık, iyi yurttaşlar haline gelmelerini gerçekleştirmektir. Okul çağındaki bütün çocuklarımızın ilköğretimden yararlanmasına ve bu öğretim basamağını tamamlamasına karar verildiği zaman ortaya çözülmesi zorunlu olan bazı önemli eğitim sorunları çıkacaktır. Okul çağına giren çocuklar denince, belirli bir gelişme ve olgunluk basamağına erişen çocuklar kastedilmekle beraber, bunlar beden ve anlık açısından birbirinden hayli farklılıklar gösteren bir kitledir. Bu çocuklardan bir kısmının çeşitli açılardan gösterdikleri bireysel farklılıklar, aynı yaşta ve düzgülü çevresinde olanlar için hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarından yararlanabilmelerini imkansız kılar. Bunlara örnek olarak kör, sağır, felçli ve geri zekalı çocukları gösterebiliriz. Bunlardan başka ilk bakışta düzgülü çocuklarla bir arada olan okullardaki eğitim ve öğretim olanaklarından yararlanmalarında bir zorluk yok gibi göründüğü halde gerçekte birçok güçlükler yaratan çocuklar da var. Saralılar, kalp hastalığı olanlar, duygu ya da davranış uyumsuzlukları gösterenler de bunlardan bazı örneklerdir. Ortalama gelişim özellikleri gösteren çocuklar için hazırlanan eğitim ve öğretim programlarının uygulandığı okullardaki olanaklardan bugüne kadar kör, sağır ve benzeri durumları olan çocukların yararlanabilmeleri pek söz konusu olmamıştır. Aynı ölçüler çerçevesinde ilköğretim seferberliği yoluyla bütün çocuklarımıza yetecek kadar okul açılsa bile bu durumda olan çocukların bu kaynaklardan yararlanabilmesi beklenemez. Burada hatıra şu soru gelebilir. Acaba bu durumda olan çocukların sayısı ilköğretimin yaygınlaştırılmasında dikkate alınması gerekmeyecek kadar az mıdır? Bu konuda yurdumuzda henüz yeterli sayımlar yapılmış ve güvenilir sonuçlar elde edilmiş değildir. Fakat arızalı sayımlarının dikkat ve önemle yapıldığı başka memleketlerde özel eğitime muhtaç olan çocukların oranı, o kuşaktaki çocuk nüfusunun yaklaşık olarak %15 çevresindekileri kapsadığı ortaya konmuştur. Buna göre, okul çağına giren her kuşakta böyle özürleri olanlar on binlerce sayılabilecek durumdadır. Öyleyse 5 milyon çevresinde ilkokul öğrencisi bulunan bir memlekette sayısı yarım milyonu rahatlıkla aşan bir kitlenin çoğunluk içinde umursanmayacak bir azınlık olduğu söylenemez. Bu yüzden ilköğretimi yaygınlaştırma uğraşısının tasarlanan ölçüde başarıya erişebilmesi, bu çocukların özellik ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özel eğitim kurumlarına da yer vererek mümkün olabilecektir. Ayrıca insan ve çocuk hakları, anayasamız ve daha başkaları da eğitim hizmetlerinde bu çocukların ihtiyaçlarının da aynı yeterlikte dikkate alınmasını öngörmektedir. Bu durumda olan çocukların eğitimlerinin pahalı olduğu ve bu konuya ancak özrü bulunmayan geniş çocuk kitlesinin eğitim ihtiyaçları karşılandıktan sonra el uzatılması gerektiğini ileri sürenler de var. Bunların eğitimlerinin düzgülü eğitime göre hayli pahalı olduğu doğrudur. Fakat bu gerçeğin onlara ikinci sınıf yurttaş işlemi yapmak için gerekçe olamayacağı ortadadır. Temel ve zorunlu eğitim, hiçbir nedenle ayrım yapmadan bütün çocuklarımız için eşit seviyede ve aynı zamanda sağlanması gereken bir kamu hizmetidir. Genel eğitimle özel eğitimin bir bütün olarak ele alınmasını zorunlu kılan başka nedenler de var. Bunlardan önemli olan birisi bugün genel eğitimde kullanılan amaç, yöntem ve araçlardan birçoğunun önce özel eğitim alanında geliştirildiğidir. Yetenek ölçen araçlar, eğitimde bireysellik ilkesi ve bireysel farklar bunlardan yalnız bir ikisidir. Ayrıca özel eğitime muhtaç olan çocukla olmayan arasında kesin ve sürekli bir sınır çizebilmek de zordur. Bugün özel eğitime muhtaç olmayan bir çocuk, ertesi gün öğreniminin belirli bir basamağında buna muhtaç duruma girebilir. Onu hemen aktarabilecek kurum yoksa eğitimi aksayıp yarıda kalacaktır. 1950 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitimin çeşitli yanlarında gerekli hizmetleri geliştirmeye girişmiş bulunmaktadır. Planlı kalkınma döneminde bu gelişmenin daha da hızlandığını gösteren belirtiler var. Bu küçük kitapta görme güçleri çeşitli oranlarda zarara uğrayan çocukların gelişim ve eğitim ihtiyaçları üzerinde durulmak istenmektedir. Bu hizmetlerin daha da yeterli biçimde gelişmesine bir katkısı olmasını dileriz. 23.1972 Ankara, Mithat Enç. Bölüm 1. Eski toplumlarda körler. Körlerin toplum içindeki yerleri ve eğitimlerinin tarihini incelemek birkaç yönden faydalıdır. Geçmişi tanımak, o konuda geçmişte düşünülüp denenmiş olanları öğrenerek aynı yanılgılara düşmekten kendimizi biraz korumuş olabiliriz. Ayrıca bugünkü toplumlarda körler ve körlüğe karşı takınılan tutum ve gösterilen tepkilerin geçmişteki kaynaklarına kadar giderek, bugün onlar için ve onlar hakkında duyup düşündüklerimizin değerini ve yeterliğini daha iyi kavrayabiliriz. Eski toplumlarda sakat doğan ya da sakatlananlara karşı sert tepkiler gösterilirdi. Savaş ve avlanma gibi önemli durumlarda bireyin bir işe yaraması gerektiği için ilkel toplumlar bireylerinin beden gücü ve sağlığına önem verirdi. Savaş üretime katılabilmeleri beklenemeyecek durumda doğanların hemen ortadan kaldırılması yoluna gidilirdi. Eski çağlar tarihinde ve bugün de gelişmemiş durumda yaşayan ilkel topluluklarda bu durumların çeşitli örneklerini görebiliriz. Isparta'da bütün özürlü çocukların ortadan kaldırılması Solon ve Lycurgus tarafından yasalaştırılmıştı. Roma pazarlarında bu çeşit çocukların içine konarak dağ başlarına ya da nehirlere bırakılacakları sepet ve çömlekler olağan eşya gibi serbestçe satılırdı. Eski Germen kabilelerinde sakat doğan çocuğu babanın suda boğarak öldürmeye yetkisi vardı. İşe yaramayacak kadar ihtiyarlayıp güçten düşen babayı da en yaşlı oğlunun asarak yok etmeye hakkı olduğu kabul edilirdi. Bu durumlara bugün bile Afrika, Güney Pasifik adaları ve Avustralya, Alaska yerlileri arasında da rastlanmaktadır. Yok edilmenin önemli nedenlerinden birisi de bu duruma düşen kişilerin ya kendi ya da ana babalarının işlediği suç ve günahlar yüzünden tanrılarca cezalandırılmış olması kanısıydı. Tanrıların öfkesini daha çok üstlerine çekmemek için en etkili yolun bu suç delillerini ortadan kaldırmak olduğu sanılırdı. Ana babaların çocukları üzerindeki bu koşulsuz haklarını sınırlandırmaya ilk girişenin sakat tanılarak ölüme bırakıldıkları söylenen Romus ve Romulus olduğu söylenir. Bunların zamanına kadar ana babalar çocuklarının sağlık ve sağlamlıklarından şüpheye düşünce hiçbir kayıtla bağlı olmadan onları ortadan kaldırmaya yetkiliydiler. Romus, sakatlığından şüphe edilen çocuğun ancak üç komşu tarafından incelendikten sonra ortadan kaldırılıp kaldırılmayacaklarına karar verilebileceğini yasalaştırarak bu yetkiyi sınırlamıştı. Bununla beraber gerek bu zamanlarda veya sonradan sakatlanarak yok edilmeyenlerin o topluluk içindeki durumları insancı olmaktan çok uzak kalmıştır. Bu arada Roma İmparatorluğu zamanında kör erkeklerin kürekçi olarak kalyonlara satıldığı ve kör kızların da fuhuş için yetiştirildiklerini görüyoruz. Aynı memlekette dilenci patronlarının kör ve öteki sakat çocukları toplayarak dilencilik için yetiştirdikleri bilinmektedir. Bu dilenciler bütün gün toplayabildikleri sadakaları patronlarına getirerek onlar tarafından beslenip barındırılırdı. Patronlar az gelir getiren dilencilerini kamçılardı. Onlara bağırıp ağladıkça da dilenirken de böyle ağlasan daha iyi kazanç sağlardın dedikleri hikaye edilmektedir. Eski İsrailler arasında körlük uğranabilecek en korkunç bir felaket sayılır, bunlar şeytanın tutsal sayılarak kendilerinden uzak durulurdu. Bununla beraber İbranilerin körlerini el değirmenlerinde çalıştırarak yararlandıkları da söylenir. Eski Çin'de körlerin dilencilik için yetiştirildiklerini ve şarkıcı kızlar adı verilen fahişeliğin kör kızlar için geleneksel bir meslek olduğu anlaşılıyor. Çin'in iç ve geri eyaletlerinden bazılarında bugün bile kör kızların büyük bir kısmının şarkıcı kız oldukları oraları gören batılı gözlemcilerce anlatılmaktadır. Bugünkü batı uygarlığının kaynağı olan eski Yunan'da kör ve öteki sakatlara karşı izlenen tutumun farklı olduğu görülüyor. Eflatun Cumhuriyeti'nde sakatlara toplum içinde hiçbir yer vermemişse de Yunan tarihi bize sakatların bu toplulukta daha saygıdeğer bir yerleri olduğunu göstermektedir. Yunanlılar çokluk, tanrıların kızıp sakatladığı bir kula sonra acıyarak kendilerini başka yoldan ödüllediklerine inanırlardı. Örneğin Tiresias ve Pinus kehanet yeteneklerini buna borçluydular. Demodokus müzikteki ustalarını da tanrıların acıması yüzünden kazanmıştı. Homer Odisesi'nde Ulysses'in Atika'ya dönmeye uğraşırken düştüğü adanın ileri gelenleri tarafından ağırlanışında güzel sesiyle kendilerini eğlendiren müzikçi için şunları söylemektedir. Tanrılar öfkelenip onun iki gözünü elinden almışlardı. Fakat cezalarının ağırlığını kavrayınca ona bu müzik anlayışı ve güzel sesi bağışlayarak gönlünü almışlardı. Hatta bazı yazarlar Homer'in de kör olduğunu ileri sürerler. Bunun gerçeğe ne kadar uyduğu kestirilmemekle beraber eski Yunan'da şiir, müzik ve kahinliğin görmeyenler için çok uygun işler sayıldığı ve bunlar arasında tarihe adı geçecek kadar sivrilenlerin bulunduğunu biliyoruz. Oedipus adlı dramda bulunan kahinin de kör oluşu bunu göstermektedir. Uygarlık geliştikçe insanların özürlü hemcinslerine karşı daha yumuşak duygular taşımaya yatkın bir duruma geldikleri görülüyor. Bu konuda uzak doğu memleketleri insanlığa önderlik etmiştir. Japonya'da Mikado körleri bir çatı altında toplayarak bunlara imparatorluk tarihini ezberlettirir ve bu bilgilerin ayaklı bir kitaplık biçiminde kuşaktan kuşağa geçmesini temin ederdi. Masajcılık da çok eski zamanlardan beri Japonya'da körlerin tekeline verilmiş bir geçim yoluydu. Hindistan'da bu da zayıf ve ihtiyarlara karşı merhametli olmayı söylemiştir. Acı çeken yaratıkları kurtarıp körler için ışık ve şifa verici olmanın dilekleri arasında bulunduğunu söylerdi. Tarihçe bilinen ilk acizler evini Budist krallarından Asoka'nın eseri olduğu biliniyor. Bu konuda Hintlileri Mısır ve İbraniler izlemiştir. Her iki memlekette de oldukça erken tarihlerde özürlülerin yok edilmesi yasalarla yasaklanmıştır. Hesiod'un Körler Memleketi adını verdiği Mısır, körlüğün nedenleri ve göz hastalıkları üzerinde çok eski zamanlarda bile birçok bilgilere sahipti. 1872'de Nekropolis'te ortaya çıkarılan ve M.Ö. 553-550'de yazılmış olan Evers Papyrus adlı belgede bunu açıkça göstermektedir. Bu belgede 20 farklı göz hastalığı anlatılmaktadır. Modern tıbbın babası olan Hipokrat da eski Mısır'da en bilgili göz hekimlerinin bulunduğunu anlatmaktadır. Hristiyanlık ve Ortaçağ. Bununla beraber kör ve öteki özürlülere karşı toplumların tutum ve tepkilerinde önemli değişmelerin geniş ölçüde gerçekleşebilmesi için Hristiyanlığın yaygınlaşmasını beklemek gerekmiştir. Sakat ve zayıflara karşı merhamet ve şefkat gösterilmesini telkin eden ve öncelikle zulme uğrayanların sığınağı olarak doğan Hristiyanlıkta kilise, sakat ve özürlülerin koruyucusu olmuştur. Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında sakat ve muhtaçların kilise kapılarında bekleyerek tapınmaya gelen dindarlardan sadaka toplamaları din adamlarınca teşvik edilirdi. Hatta bir ara bu dilenci yığını tapınmaya gelenlerin içeri girmelerini zorlaştıracak bir hale girmiş ve kilise önderlerini duruma uygun bir çare aramaya zorlamıştı. Yoksul ve sakatları tapınakların kapısından uzaklaştırarak bakımlarını daha yeterli bir örgüte bağlamak için olsa gerek, İsa'nın doğuşundan sonra 36'da St. Basil'in Kapadokya'da Hospital denilen ilk misafir evini kurduğunu görüyoruz. Kısa bir süre içinde bu çeşit kurumlar bütün Akdeniz bölgesine yayılmıştı. Sakat ve yoksullar burada bir sığınak bulur ve beslenirlerdi. Fakat yalnız körlere öz olan bu çeşitten ilk kurum İsa'dan sonra 5. yüzyılda St. Limnosce Suriye'de kurulmuştur. Çevrenin kentlerindeki körleri toplayan bu din adamı, onlar için dağdaki inzivasında kulübeler yapmış dinin esasları ile ilahiler öğreterek bunlardan bir tür din topluluğu geliştirmiştir. Sonraları yalnız körlere öz olan bu çeşit misafir evleri bütün İtalyan, Alman, Fransız kentlerine de yayılmış ve Orta Çağ'da devrin en tipik sosyal ekonomik kurumlarından olan esnaf ve tüccar loncaların niteliğinde kardeşlik kurumları biçimini almışlardır. Padova'daki bu türden bir kuruluşun müzik alanında çalışmalar da yaptığı bilinmektedir. Bu kurumların en dikkate değeri Paris'teki Hotel de Queen's'tir. Bu kurumun 1296'da 11. Louis'e Haçlı seferlerinde gözlerini kaybeden askerleri için kurduğu söylenir. Söylentiye göre Saint Louis, Eyyubilerin hükümdarına esir düşmüş, serbest bırakılması için kurtuluş parası isteyen hükümdar, verdiği süre sonunda geçecek fazla her gün için 20 esirin gözlerine mil çektireceğini bildirmişti. Kurtuluş parası 15 gün geciktiğinden 300 tutsağın gözleri kör edilmiş ve Louis Paris'e dönüşünde bunlar için 15-20'ler misafir evini kurdurmuştu. Bununla beraber kurumun resmi kayıtlarında bu söylentinin doğruluğunu gösterecek hiçbir şey görülememiştir. Hatta misafir evinin Louis'nin zamanından da daha eski olduğunu ve Avrupa'ya ilk kez Haçlı seferlerine katılanlarca getirildiği söylenen Trahom'dan gözlerini kaybeden askerlerine de bakılmak üzere Louis'e genişletildiği söylenir. Adınınsa sadece kadrosunu belirtmek için verildiği ileri sürülmektedir. Körler buraya kabul edildikten sonra kurumun vakıflarından sağlanan gelirle hayatlarının sonuna kadar bakılırlar ve ölünce de bütün varlıkları kuruma kalırdı. Burada körlerin kendi aralarında evlenip çocuk sahibi oldukları fakat yararlı işlerde çalışmak için yetiştirilmeleri yönünde hiç çaba harcanmadığı görülüyor. Bugün de varlığını sürdüren bu kurum Paris'te yetişkin körlere iş bulmak ve gözlerini çocukluktan sonra yitirenleri yeni hayatlarını hazırlamak görevini yapmaktadır. Orta çağlarda sakat ve güçsüzlerin korunup bakılmasına ilgi gösteren dinsel kurumlardan birisi de manastırlardı. Körler de dahil olduğu halde her çeşit sakatların manastır çatıları altında barınmalarına müsaade olunur ve mutfaklarından karınlarını doyurmaları sağlanırdı. Bazı hallerde ufak işlerde çalıştırıldıkları da görülürdü. Krallar kiliseli nüfus ve gücünü kırmak için savaşa girdikleri zaman sakat ve kimsesizlerce ayrılıp kiliseye bağlı bulunan vakıflara da el uzatmışlardı. Böylece bunların bakım sorumluluğu yavaş yavaş devlete geçmeye başlamıştı. Bu konuda ilk adımı atan Alman kent cumhuriyetleri olmuştur. Böylece 1256 Hanover ilk hospitalını kurmuştur. 1457'de ise Frankfurt am Main giderleri kent yönetimince karşılanmak üzere körler için bir misafir evi kurmuştur. Hristiyanlıkla beraber sakatlara karşı toplumun davranış ve tutumu önemli değişme göstermiş ve dinsel kurumlarca bunların bakımına büyük çabalar harcanmıştır. Buna rağmen bu tutum hiçbir zaman hayırseverce sadaka vermenin sınırını aşamamıştır. Bu yüzden kilise ve devletçe açılan hayır kurumlarında körlerin faydalı işler için yetiştirilmeleri, eğitim ve öğretimleri yönünde bu zamanlarda hiçbir ileri adım atılmamış, hatta bu gibilerin eğitimlerinin mümkün olduğu düşünülmemiştir. İslam geleneği içinde körlere dini bazı görevler tanınmıştı. Kur'an'ı ve öteki dinsel metinleri ezberleyerek dinsel törenlerde okumak körlerin yapabileceği uygun işler arasında sayılırdı. Dilimizde halkın körleri çoğu zaman hafız diye adlandırmaları bununla ilişkilidir. Öte yandan dinimizin gelenekleri körlerin imamlık gibi din görevleriyle uğraşamayacağını benimsemişti. Yorumcular gerekli teharete dikkat edemeyecek ve sağlayamayacak durumda olan körlerin arkasında namaz kılınamayacağını ileri sürmüştür. Bu durumda körler ve öteki sakatların toplum içindeki yeri açısından dinimizin tutumu da öteki dinlerin tutumundan pek farklı sayılmayabilir. Dinimiz sakat ve yoksullara yardım işini fitre ve zekat gibi daha ölçülü ve sürekli bir uygulamaya bağlamıştır. Bu yüzden körlerin şair, müzikçi, kâhin gibi yararlı kültür dalı ve uğraşılarda rol oynayabilmelerini gerçekleştiren eski uygarlıklara göre büyük dinlerin gerçekleştirdiğini bir açıdan gerileme sayabiliriz. Körlerin eğitim ve öğretimlerinin gelişmesini incelerken, dinsel kurumların öncelikli duygu ve geleneğe dayanan bu ilgisinin kör eğitimini olumlu alanda ilerleyebilmesini güçleştirdiğini ve kör okullarının nasıl güçsüzler evine dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya geldiklerini göreceğiz. Bu durum yüzünden körlerin eğitim ve öğretim olanaklarının düşünülüp gerçekleştirilebilmesi için daha birçok yılların geçmesini beklemek gerekmiştir. Bu kurucu teşebbüs de gene ilk olarak kör ve öteki sakatlarla yüzyıllardan beri uğraşan dinsel kurumlardan değil, bunlarla felsefi açıdan ilgilenen bir akımdan gelmiştir. Kör okullarının kurulup gelişmesini gözden geçirmeye başlamadan önce, onların doğuşunu hazırlayan nedenleri kısaca gözden geçirmek birçok açılardan yararlı olacaktır. Bölüm 2. İlk Kör Okulları. Kör okullarının gerçekleşmesinde üç etmenin önemli rolü olmuştur. Bunları kısaca gözden geçirmekle hem bu çeşit eğitim kurumlarının nasıl bir kuramsal temele dayandığını anlarız, hem de bazıları bugün bile kullanılan yöntem ve araçların nereden geliştiğini anlarız. Kör okullarından önce yetişen büyük körler. Körlerin eğitilmelerinin mümkün olduğunu ve bunların da görenler gibi toplum için yararlı kişiler durumuna gelebileceğinin anlaşılmasında etkili olan nedenlerden birisi, kendi kendilerini yetiştiren bazı kör şöhretlerdir. Onların kişisel çabalarıyla her tür teknik ve toplumsal zorlukları yenerek, farklı bilgi alanlarında sivrilip güçlerini kabul ettirmeleri bir grup olarak körlere kültür dünyasının ve daha iyi bir hayatın kapılarını açmakta yardımcı olmuştur. Didymus. Hayatı hakkında güvenilir bilgimiz olan ilk ünlü kör Didymus'tur. İsa'dan sonra 4. yüzyılda İskenderiye'de yaşamıştır. 4 ya da 5 yaşlarında gözlerini kaybeden Didymus, kendi uğraşısı sonucu tahtalardan oyduğu harflerle okumayı öğrenmiş ve teolojiye karşı derin bir ilgi göstermiştir. Bu alandaki geniş bilgi ve anlayışını birçok okuyucularına okuttuğu kitaplardan sağlamıştır. Bilgi ve öğrenme iştihası o kadar güçlüydü ki, okuyucularının gücü bittiği halde kendisi dinlemekten yorulmaz ve bir ikincisinin okumayı sürdürmesini istermiş. Bu yoldan matematik, felsefe, müzik ve hatta astronomi bilimlerinde etraflı bilgi edinmiş ve günün en ünlü din yorumcularından birisi olmuştur. Sonunda beğenilerek İskenderiye Üniversitesi'nde ilahiyat profesörü olmuştur. Sen Antoni ile aralarında geçtiği söylenen bir konuşma ilginçtir. Bir gün Sen Antoni ona körlüğüne karşı ne duyduğunu sormuş, Didymus bu soruya önce karşılık vermemiş, sonra da acı acı yakınmıştır. Bunun üzerine Sen Antoni kendisini şu sözlerle yatıştırmıştır. Sizin kadar akıllı bir insan, sineklerde, karıncalarda ve önemsiz böceklerde bile bulunan bir şeyden yoksun oluşunuzu üzülerek ancak aziz bir evliyaların elde edebildikleri bir tanrı bağışından dolayı sevinç duymayışına şaşırıyorum. Bir bakışıyla bizi hayat boyunca mutsuz kılacak bir gözün yerine akla sahip olmak daha iyidir. Ebu'l-Ala'yı'l-Muarri 973-1058 Dipnot. Bu satırları Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi profesörlerinden değerli Şinasi Altundağ'ın yardımına borçluyum. Asıl adı Ahmet bin Abdullah bin Süleyman'dır. Tanınmış bir Arap şair ve filozofudur. Suriye'de küçük bir ilçede doğmuştur. Çoktan beri bu dolaylarda yerleşmiş bulunan Tenuh kabilesinden hatırı sayılır bir ailenin çocuğuydu. Büyük babası kadı olduğundan aile ocağında oldukça iyi bir eğitim ve öğretim gördüğü anlaşılmaktadır. 4 yaşındayken çiçek hastalığına yakalanmış ve sağ gözüne de ak bir perde inmiştir. Kör olarak yetişen Ebu'l-Ala'nın belleğinde ancak son giydiği elbisenin kırmızı rengi kalmıştır. Öğrenme çağına girince büyük bir dikkat ve istekle Arap dili ve edebiyatını öğrenmeye başlamış ve bu alanda devrinin tanınmış kişilerinden birisi, belki de birincisi olmuştur. Kazandığı geniş kapsamlı bilgiyi yeter görmeyen Ebu'l-Ala, Trablus ve öteki Suriye kentlerini gezmiş, bu arada bir süre bir manastırda da kalarak Tevrat ve İncil'i inceleme fırsatını da bulmuştur. Fakat bununla da yetinmeyen Ebu'l-Ala, bilginlerin merkezi olan Bağdat'a giderek Yunan ve Hint felsefelerini öğrenmiştir. Bu sırada annesinin ölüm haberini almış ve buna çok üzülmüştür. Babası ise daha önce ölmüştü. Bunun üzerine Mısır'a dönmüştür. Bilimsel toplantılara katılmaz, öğrencilerinden başka kimseyi kabul etmez ve kimseyle konuşmaz olmuştur. Böylece çok münzevi bir hayat sürerek ölmüştür. Mezar taşına babamın işlediği cinayet yüzünden burada yatıyorum. Ben bu suçu işlemedim diye bir mısra yazılmasını vasiyet etmiştir. İnce ve duyar bir kişi olan Ebu Lala çok cömertti. Kimseye karşı inan ve güveni yoktu. Herkese kuşkuyla bakardı. Çok güçlü bir belleği vardı. Kör olduğu halde şiirlerinde çok güzel benzetmeler yapmayı başarmıştır. Satranç oyununu da pek iyi bilirdi. Din üzerindeki serbest düşünce ve görüşleri yüzünden dinsizlikle suçlandığı olmuştur. Herhalde kaderine karşı küskün ve kötümser oluşu onu birçok çelişki ve tereddütlere sürüklemiş olmalıdır. Sayısı pek çok olan eserlerinin büyük bir kısmı Haçlı Seferleri sıralarında yok olmuştur. Edebiyata hayvanları konuşturma tarzını sokmuştur. Suyunu bulandırdığını söyleyerek kuzuyu yemek isteyen kurt hikayesi onundur. Risale-til Adrat adını taşıyan eseri çok önemlidir. Dante'nin Tanrısal Komedisi ve Milton'un Kayıp Cennet adlı eserlerine benzemektedir. Halk arasında onun hayatına ait efsaneleşmiş hikayeler çok yaygındır. Bir kez deve üstünde Hicaz'a giderken devecinin bir ağaç dalından korunması için başını eğmesini söylediği anlatılır. Yıllarca sonra yeniden aynı yerden geçerken kendiliğinden başını eğdiği söylenir. Bunun nedenini soran deveciye oradaki ağaçtan sakınmak için yaptığını söyler. İlk bakışta çevrede ağaca benzer bir şey bulamayan deveci, onun eğildiği yerin yakınında kurumuş bir ağaç kütüğü görünce şaşırmıştır.
Nicola Sanderson.
Ebu Lala'dan sonra yeni bir kör şöhretin ortaya çıkması için uzun yıllar geçmesi gerekmiştir. Bu kısırlığın başlıca nedenini, Orta Çağ Hristiyan uygarlığının kör ve öteki sakatlara karşı takındığı uyuşturucu hayırseverlikte aramak mümkündür. Bu süredeki toplumlarda kör ve öteki özürlüleri yararlı işler yapabilecek biçimde yetiştirip ekonomik bağımsızlığa kavuşturmak isteği yer bulup tutunamamıştır. Her iyi Hristiyanın bunlara karşı yapması gereken en doğru şeyin kendi nafakasından bile keserek sadaka vermesi olduğu benimsenmişti. Onun için bu karanlık çağlarda içine gömüldükleri manevi karanlığı aydınlatmaya uğraşan cesaretli körler yerine kilise kapılarını, manastır ve misafir evlerini dolduran uyuşuk bir dilenci ordusuna rastlıyoruz. Ancak Fransız Büyük Devrimi'ni hazırlayan düşüncelerin doğurduğu ve dinsel doğma ve taassupla örtülen doğa ve hayatın gerçekleri, müspet bilimler alanlarındaki bulgularla aydınlanmaya başladığı zaman durum değişebilmiştir. Yeni doğmaya başlayan bu dünyanın körler arasındaki ilk müjdecisi Nicola Sanderson'dır. 1682'de İngiltere'de doğan Sanderson, çok küçük yaşlarda gözlerini tüm yitirmiştir. Körlüğüne rağmen içinde yaşadığı çevrenin olaylarına karşı gösterdiği güçlü ilgi ve merakla çevresindekilerin dikkatini üstüne çekmiştir. Kendi istek ve ısrarlarıyla dinleyici olarak ilçenin okuluna girmiş ve arkadaşlarının kağıt üzerinde çözemedikleri birçok matematik sorunlarını akıldan çözerek öğretmenin şaşkınlık ve takdirini kazanmıştır.